İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Funda. Yazarın adı soyadı Kerime Nadir. Basım yeri, yılı, yayın evi 2002 Doğan Kitapçılık. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Bir Demet Funda. Kerime Nadir anılarında şöyle anlatıyor. Bir sabah İstanbul'a inmek üzere Emirgan'dan bindiğim otobüsle eski Maslak yolunu tutmuştum. Henüz sisler kalkmamıştı tamamen. Pencere kenarında oturuyor, etrafı seyrediyordum. Emirgan korusundan geçen otobüs asfalt yolu izleyerek İstinye sırtına tırmanırken yolun kıyısında yürüyen yaşlı bir köylü kadın gördüm. Sırtında büyük bir demet funda vardı. Bu yükün altında eğilmişti. Yokuşu ağır ağır çıkan otobüsle bir süre yan yana yürüdü. Camdan birbirimize bakıyorduk. Bu sahne bende öyle derin bir etki bıraktı ki bunu sözcüklerle anlatamam. Sabahın sisleri içinde sırtında bir demet funda taşıyan yaşlı bir kadın. Bu kadının dramı neydi acaba? Fakat ben hayatın acı gerçeklerine o kadar yabancıydım ki böyle bir dramın kökenine inemez, çözümüne varamazdım. Bu yüzden yalnızca bir ad bulabildim bu sahneden. Funda. Funda da sonraları Hıçkırık, Samanyolu ve diğer birkaç romanım gibi yeni doğan bebeklerden, şarkılara, hatta ticarethane ve sokaklara kadar birçok şeye adını ve sevilen kahramanlarının adlarını verdi. Bu orijinal adları taşıyan pek çok gence tanıştım bugüne dek. Bu ülkede kuşaklar boyu süre gelen böylesine geniş çapta bir isim anneliğini idrak etmiş olmak benim için Tanrı'ya şükür ayrı bir mutluluktur. Yaşamın herhangi bir acı sahnesinden dolu dizgin romantizme açılmak da denilebilir bu anıya. Eserlerinde toplumsal kaygılara uzak durmuş, bu konuda iddiasız davranması gerektiğinin bilincine varmış Kerime Nadir, bir demet Funda'dan Funda adını çıkarır. Sözlük Funda'yı çalılık, çalı ormanı diye tanımlıyor. Sert, haşin bir özellik var sanki. Uzaktan uzağa sonbahar renklerini hep solmuş renkleri çağrıştırır bir romantizmde. Funda, Fehiman ve Vedat'ın oğullarının adıdır romanda. Bir erkek çocuğunun adı. Ama gerçek hayatta tanıdığım Fundalar hep hanımdı. Hiç Funda Bey tanımadım. Romancının çalıya hak gördüğü erkeksilik ola ki sözcüğün ses değeri çağrışımlarıyla kadınsılığa yol açmıştı. Gerçekten de Funda sözcüğü kız çocuğu adına çok daha yatkın. Kerime Nadir'in eserlerinin hayranı bir hanım tanımıştım. Bana keşke Fehiman'ın adı Funda olsaydı demişti. Yine çocukluğumdan Kadıköy'ünde şimdi adını hatırlayamadığım bir arka sokakta Funda kasabını hatırlıyorum. O zamanlar Funda'yı okumamıştım. Ama o kasap adı bana o kadar şiirli gelirdi ki Funda kasabının öteki kasaplardan farklı olduğunu düşünürdüm. Funda'yı birçok Kerime Nadir, Muazzez Tahsin, Esat Mahmut romanı gibi yeni yetmeliğimde okudum. Bu kez yeniden okurken sonunu hatırlayamadığımı ayırt ettim. Yalnız başlangıç bölümlerinin sıtması dinmemiş Fehiman'ın. Küçük, tutkulu, çocukluk aşklarının simgesi Fehiman'ın genç, yakışıklı. Bu aşka kayıtsız Vedat'ın odasına gelişi, o gece, o ayrılık beni bir kez daha etkiledi. Anlatım açısından çok düz yazılmış ve buna benzeyen bazı başka sahnelerde Kerime Nadir çarpıntılı bir hava estirir Funda'da. Öteki romanlarından daha farklı bir anlatım yakalamıştır. Kısa cümleler, sık sık yenilenen paragraflar, olayların adeta özet haline getirilerek anlatılışı. Bununla birlikte aşkın gönül yakıcılığı yine duyumsanır, hem de bütün şiddetiyle. Fehiman ile Vedat'ın ilişkilerine sonra birdenbire melodram havası karışır. Öyle bir melodram havası ki Türk romanı değil ama Türk sineması bu melodram çatısını kim bilir kaç kez Kerim-i Nadir'in adını anmaksızın kurmuş kurmuştur. Gerçi Funda da filmi alınmıştır. 1956'da Ozon Film'den romancıya Funda'nın beyaz perdeye aktarılması önerilir. Eser Ozon Film'in ilk yapımı olacaktır. Gerisini Kerim-i Nadir'den dinleyelim. Funda'nın senaryosunu yazmam, serin bir pınardan kana kana su içmek kadar zevkli bir çalışma oldu benim için. Bu senaryo çok beğenildi. Filmi rejisör Nişan Hançer yönetecekti. Yalnız nedense hazırlıklar uzadı ve ben çok istediğim halde çekim çalışmalarında hiç bulunamadım. Baş oyuncular Muhterem Nur, Kenan Pars ve Ahmet Mekin'di. Filmin müziğini Sadi Işılay yapmış, şarkılarını Mefaret Yıldırım okumuştu. Sadece bir dublaj çalışmasında bulunabildiğim Funda filmi gerçekten çok akıcı, temiz, pırıl pırıl bir yerli yapım olmuştu. Bu başarısında eserin aslına sadık kalmada gösterilen özen de sanırım büyük etken olmuştur. Güçlü kadrosu ve kusursuz bir ekip çalışması bu sevilen romanın hiç yadırgatmadan ve aksatmadan beyaz perdeye aktarılmasını sağlamış oldu. Nijat Özön, Türk Sineması Kronolojisi adlı çalışmasında Funda'nın 1958 sinema mevsiminde gösterildiğini belirtiyor. 1958'de henüz ilkokuldaydım. Üçüncü sınıf filan. Beyoğlu'ndan geçerken lüks sinemasının büyük boy bez afişlerinde Funda'yı görüyorum. Funda yağlı boya bir resim haline gelmiş, olanca mahzun yüzüyle Muhterem Nur'dur, yani Fehiman. Ama ben tıpkı Kerim'e Nadir hayranı hanım gibi Fehiman'ın Funda, Funda'nın da Muhterem Nur olduğunu düşünüyorum. Her hafta yeni yeni Türk filmlerini gösterime sokan lüks sineması yok artık. Nişan Hançer sessiz sedasız öldü. Muhterem Nur, Ahmet Mekin, Kenan Par sinemayı bıraktılar. Sadi Işılaylı, Mefaret Yıldırımlı besteler, şarkılar, Yankı Mayalı, hani? Funda'nın noktalanış tarihi 1939'dur. 1939 yılında Doktor Refik Saydam hükümeti yeni kurmuştur. Hemen Mart'ta Almanya, Çekoslovakya'yı işgal eder. Alman-İtalyan askeri ittifakı, Almanya'nın Polonya'ya saldırması derken dünya büyük bir savaşa hızla sürüklenmektedir. Funda çiftlikte, bir kır evinde geçer. Dünyada olup bitenlere aldırışsızdır. Yalnızca kendi acısını söyler. Mektuplardan anladığımıza göre roman 1931 sonrasında geçmektedir. Ne var ki 36'lara, 37'lere kadar uzanılmakta. Dahası Fehiman bir Avrupa yolculuğuna o tarihlerde çıkmaktadır. Avrupa sanki süt limandır. Aşk romanları insanlığı yıkımdan yıkıma sürükleyen savaşları görmezden gelerek aşağılamayı tercih etmektedir belki de. Funda, Samanyolu'nun tefrikası biter bitmez Hakikat gazetesinde yayıma girer. Aynı günlerde Ahmet Emin Yalman'ın Vatan gazetesi de Kerim'e Nadir'den bir roman istemektedir. Oraya da Gönül Hırsızı yetiştirilir. Tefrika başlar başlamaz Vatan'ın abonman şefinden bir telefon gelir. Tiraj birkaç misli artmıştır. Kerime Hanım, bir istenen yerden 5 gazete isteniyor. Size çok teşekkür ederiz. Kerime Nadir sormaktan ve yanıtlamaktan kendini alamıyor. Bu iddiasız eserlerin nesi vardı böylesine okuyucuyu çeken? Benim anladığıma göre çok sade ve iştenlikle yazılmış olmaları, konuların ince bir romantizmin renklerini taşıması ve üslubun akıcılığı. Selim İleri. Gece hayli ilerlemişti. Saatlerden beri büyük bir sessizlik içinde kalan çiftlik, ayın gümüş perlerinin altında derin nefeslerle uyuyor gibiydi. Yapraklarda bile hareket yoktu. Kıvrıla kıvrıla uzanıp giden tozlu patika, vadinin esmer eteklerinde kayboluyor, ufkun ince çizgisi üzerinde titreyen şeffaf bir ses tabakası bazen genişleyip bazen daralıyordu. Vedat, yarım saatten beri hiç kımıldamadan duruyordu pencerenin önündeki geniş koltuğa nasıl yerleştiyse. Öyle oturuyor, başı pervaza dayalı uzaklara bakıyordu. O, böyle güzel geceleri daima gürültüsüz geçirmek isterdi. Bunun için biraz önce mehtap gezintisine çıkanlara katılmamıştı. Sessiz saatler ona, hayatımın binbir zevk ve eğlenceyle geçen gecelerinden üstün bir haz duyuruyordu. Bunu çok defa fazla yorgun düştüğüne veriyordu. 28 yaşında olmasına rağmen gençliğin bütün çılgınlıklarından kanmaya yüz tutmuş gibiydi. Daldığı engin hayallerden bir ayak sesiyle uyandı. Sofada biri dolaşıyordu. Fakat bu yürümekten ziyade sekmeyi andıran garip bir gürültüydü. Merakla kalktı. Oda kapısını açtı. Dışarıda yanan idare lambasının titrek aydınlığında gördüğü dayısının küçük torunuydu. Hayret içinde kalmıştı. Çünkü küçük kız topallıyor ve diz kapağını tutuyordu. Merakla, "Ne oldu Fehiman?" diye sordu. Çocuk ağlıyordu. Doğrulmaya çalışarak, "Düştüm abi," dedi. "Nerede düştün?" "Yolda. Daha ileri gidemedim. Döndüm." "Sana kimse yardım etmedi mi? Niye yalnız geldin?" "Ben istemedim. Zaten çok uzakta değildik." Fehiman 13 yaşlarında kadardı. Ufak yapılı ve sevimli görünüşlüydü. Omuzlarına dökülmüş olan bukleli siyah saçlarının ağlamaktan esmer yüzüne yapışmış tellerini parmaklarıyla çekmeye uğraşarak "Küçük bir yara ama öyle acıyor ki abi," diye sızlandı. Genç adam onu kolundan tuttu. Yürümesine yardım ederek "Gel odama da bakalım," dedi. Yazıhanenin üstüne yanan lambaya yaklaştıkları zaman yaranın pek önemsiz olmadığı ortaya çıkmıştı. Vedat çocuğu bir koltuğa oturttu. Sonra acele asit borikli su yaparak yarayı yıkadı. Üzerine tendür diyot sürerek sardı. Bu işleri görmek için diz çökerken beyaz pantolonun ütüsünün bozulmamasına dikkat ediyordu. Bunun farkına varan Fehiman, acısını saklamak için sıktığı dişlerini açarak "Size çok zahmet verdim," dedi. Genç adam gülümsüyordu. "Hayır. Nasıl? Şimdi iyi misin?" "İyiyim. İstersen hemen yat." "Daha uykum yok." "O halde otur burada. Biraz konuşalım." Küçük kız bu teklife çok sevinmiş göründü. Koltukta kendini biraz kaydırarak kollarını yana bıraktı ve hala nemli duran kirpikleri arasından Vedat'a minnetle baktı. Genç adam yazıhanesinin başına geçmiş, kollarını kavuşturarak arkasına yaslanmıştı. Dalgın bir neşeyle parlayan ela gözleri pencerenin açık kısmından gökteki yıldızları seyrediyordu. Lamba fazla açıktı. İtinalı taranmış kumdan saçlarıyla yüzünün bir tarafını bu aydınlık yaldızlıyordu. Onu böyle uzun bir dakika seyreden Fehiman birdenbire dedi ki, "Abi, bana öyle geliyor ki siz dünyadaki erkeklerin en güzelisiniz." Bu söz genç adamı hafifçe güldürdü. Başını çevirerek, "Sanmam," dedi. "Benden daha güzelleri de vardır." "Buna inanmak istemem. Sizden daha güzelleri bulunsa bile sizin kadar sevimli değillerdir. Böyle konuşman hoşuma gidiyor. Sen de çok güzel ve sevimli bir kızsın. Ama size hiç benzemiyorum ki." Genç adam bir kahkaha attı. "Zambak ile gül de iki güzel çiçektir. Ama birbirine hiç benzemezler. Daima böyle ince konuşuyorsunuz. İnsanları ince ve kaba konuşturan karşılarında bulunanlardır." Küçük kız doğruldu. Parlak gözlerini Vedat'ın gülümseyen bakışlarına dikerek, "Ya sesinizin tatlılığına da sebep olan gene karşınızda bulunanlar mıdır?" dedi. Elbette yavrum. Çocuk bu iltifatı kendine layık görmek istemeyen bir hareketle omuzlarını kaldırarak dudaklarını büktü. Sonra gene arkasına yaslanıp "Sizinle her zaman konuşan ne kadar mutlu olur," diye mırıldandı. Genç adam ayağa kalkmıştı. Fehima'nın oturduğu koltuğun arka tarafına geçerek onun küçük başını avuçları arasına aldı. "Bana fazla değer veriyorsun. Buna sebep küçük oluşundur. Biraz daha büyürsen yanıldığını anlayacaksın. Sanırım asıl siz yanılıyorsunuz. Çünkü ben önceleri sizi sadece yakışıklı bir abi olarak görürdüm. Seneler bana meziyetlerinizi tanıtmaya başladı." Aralarında uzun bir sessizlik olmuştu. Dışarıda gece bütün güzelliğiyle uzayıp gidiyor, arada sırada yüksek kestane ağaçlarının muzip rüzgarı "şşşş" diye adarlayan sesi duyuluyordu. Pencereye giderek dışarıyı seyredalan Vedat, arkasından gelen ince bir hıçkırıkla başını çevirdi. Fehiman oturduğu koltuğun kenarına başını dayamış ağlıyordu. Hemen yanına geldi. Merakla "Ne oldu yavrum?" diye sordu. "Şey, bacağım o kadar çok acıyor ki dayanamıyorum." "Biraz evvel hiç acısı kalmadığını söylemiştin." Tekrar başladı. Böyle diyerek ıslak yüzünü Vedat'ın koltuğa dayalı olan koluna yasladı. Genç adam endişeliydi. "İstersen açıp bir kere bakalım," dedi. Bu teklife çocuk şiddetle karşı koydu. Sonra ayağa kalkmaya çalışarak "Artık gideyim, müsaade edin," dedi. "Bu acıyla uyuyamazsın yavrum." "Uyumaya çalışırım. Siz de yatmalısınız. Yarın zannederim erken gideceksiniz." "Evet. Bu gidiş de gene 6 yıl mı sürecek?" "Belli değil." "Ne fena." Ayağa kalktı, 2 adım attı. Fakat Vedat onu durdurarak dedi ki, "Gideceğime üzülüyorsun galiba. Yoksa bunun için mi ağlıyorsun?" "Hayır, yaram acıyor." "Pek inanmıyorum. Dizini tutmuyorsun. Ama benim gidişime de bu kadar üzüleceğini sanmam." Küçük kız gururu incinmişçesine irkildi. Vedat'a mahzun, dargın bir şekilde baktıktan sonra, "Bana bir çocuğa verilmesi gereken değerden fazlasını vermiyorsunuz," dedi. "Ne demek istediğini anlayamıyorum." "Hiçbir şey demek istemiyorum ve sizin de gideceğinize hiç üzülmüyorum." Bu öfke genç adamı şaşırttı. Onu omuzlarından tutup yüzüne bakmaya mecbur ederek, "Benim için dökülen bu gözyaşlarını bırak gene ben kurutayım," dedi. Ve çocuğun ıslak yanaklarını tekrar tekrar öptü. Bu sırada saat gecenin 11'ini çalıyordu. Uzaktan akseden kahkaha ve seslerden gezmeye çıkanların artık geri dönmeye koyuldukları anlaşılıyordu. Fehiman 2 adım geriledi. Hala Vedat'a dargın dargın bakıyordu. Yaşından umulmaz bir ciddiyetle, "Siz yaşamanın bütün haklarına sahipsiniz," dedi. "Ne kadar mutlusunuz, değil mi?" "Bu söz neden icap etti?" "Elimden hiçbir şey gelmediğinden." "Ne yapmak istiyordun?" "Pek çok şey. Yahut tek bir şey." "O tek şey nedir?" "Ne olduğunu söyleyebilseydim yapılmış olurdu." "Ne garip çocuksun sen. Benim hayatımı kıskanıyorsun. Hata ediyorsun. Çünkü bu benim hakkım. Sen de seninkine razı olmalısın." "Ben kendiminkine daima razı oldum." "O halde şikayetin neden?" "Bunu size anlatamam." "Biraz anlıyor gibiyim. Yalnızlık, değil mi?" "Belki." "Çiftlik misafirsiz kalmıyor. Dedem var, annem var, sık sık arkadaşların da geliyor." "Susuyorsun. Bu kadarı yetmiyorsa hadi seni Avrupa'ya götüreyim." "Olur mu? Neden olmasın? İstemez misin?" "İsterim, fakat okulunu mu düşünüyorsun?" "Ha, bak o var. Ama gelecek yıl bitiyor, değil mi? O halde 1 yıl sabret." "Bir yıl sonra tekrar gelir misiniz?" "Elbette. Niçin bu kadar şaştın?" "Peki şimdiye kadar neden her yıl gelmiyordunuz?" "Vedat, bunlar çocukça sorular. Görevim sıkıydı. kısa tatillerimi yollarda harcayamazdım diyerek kapıya doğru sekti ve Fehiman'ı geçirmek istedi. Şimdi gene öyle değil mi? Evet ama iş değişti. Sen anlayamazsın. Çocuk boynunu büktü. Yavaş bir sesle. Doğru. Anlayabilmem için sizin gibi bir hariciyeci olmam lazım, dedi. Sonra evin alt katına yayılan seslere kulak verip, hemen yatmalıyım. Allah rahatlık versin. Vedat gideli 8 ay olmuştu. Bu 8 ay içinde çiftliğe gele gele 4 tane Paris damgalı mektup geldi. Bunların da 3'ü Fehiman'ın annesine, biri dedesineydi. Küçük kızın yalnız selamdan payı vardı. Bol bol hatırı soruluyor, gözleri öpülüyordu. Yağmurlu bir akşam üzeri çiftliğin önünde büyük bir otomobil durdu. İçinden inen uzun boylu, gri pardesülü bir adam kapının zilini 2 defa şiddetle çaldı. Fehiman hizmetçiden önce koşmuştu. Yabancı ziyaretçiyi merakla karşıladı. Adam gençti, çekingen bir hali vardı. Fehiman, ''Buyurun efendim.'' dedi. ''Kimi istiyorsunuz?'' Adam aynı kederli yüzle dedi ki, ''Yanlış gelmediğimden eminim. Siz Fehiman Hanım değil misiniz?'' ''Evet efendim.'' ''Anneniz evdeler mi yavrum?'' ''Hayır efendim.'' ''Ya, kendileriyle görüşmek istiyordum da.'' ''Birazdan gelir. Siz buyurun, dedem var. Bir şey söylemek istiyorsanız bana da söyleyebilirsiniz.'' ''Fakat bilmem ki. Ben Vedat'ın çok yakın bir dostuyum. Kendisinden kötü bir haber getirdim. Bunu doğrudan doğruya size söylemek nasıl olur kızım? Neden çekiniyorsunuz beyefendi? Zannettiğiniz kadar çocuk değilim. Hem bu kötü haber bir felaket haberi bile olsa herhalde büyüklerimden daha fazla tahammül gösteririm.'' Genç adam sıkıntıdan terlemiş, hala yutkunuyor, başlamaya cesaret edemiyordu. Sonunda büyük bir gayret gösterdi. Titreyen bir sesle dedi ki, ''Arkadaşım bir ay önce Paris civarında yaptığımız bir gezintide feci bir trafik kazasına uğradı. Çarpışan iki otomobil arasında kalarak iki bacağını birden kaybetti.'' Fehiman sapsarı olmuştu. Arkasını kapıya yaslayarak elleriyle yüzünü kapadı. Sonra boğuk bir sesle, ''İki bacağı birden mi? Anlatınız, nasıl oldu?'' diye inledi. İki bacak da hurdahaş olmuştu. Birini diz kapağından, diğerini daha aşağıdan kesmeye mecbur oldular. Çocuk tırmalar gibi tırnaklarını yüzüne batırıyor, derin nefesler alıyor, şaşkın şaşkın etrafına bakınıyordu. Sonra birden hatırlamış gibi, ''Nerede şimdi?'' diye sordu. ''Pek uzakta değil, hatta çok yakında. Müsaade edilirse derhal odasına nakledilecek.'' Fehiman kapının dışında duran otomobile bakmayı o zaman akıl etti. Camdan bir hasta bakıcı dışarıyı seyrediyordu. Bir fısıltı halinde, ''Müsaade de ne demek, hemen getiriniz.'' dedi. Çocuk gerisini hatırlamıyordu. Gözlerini açtığı zaman keskin bir ilaç kokusunun genzini doldurduğunu hissetti. Doğruldu. Odasındaydı. Yanında ihtiyar dadısı vardı. Hemen sıçradı. Tamamıyla kendine gelmişti. Kalkmasına engel olmaya çalışan ihtiyar kadını dinlemeden dışarı çıktı. Vedat'ın odasından mırıltılar geliyordu. İçeri girdiği zaman genç adamı beyaz örtüler arasında sapsarı bir yüzle yatıyor buldu. Karyolanın ayak ucunda duran hasta bakıcı gene ayakta duran genç misafirle konuşuyordu. İlerledi. Karyolanın tam önüne geldi. Vedat gülümsemeye çalışarak ona bakıyor, kurumuş dudakları hafifçe titriyordu.